Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şöle Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, Amasra'da yaşanan maden kazası özelinde Türkiye'de iş kazaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak adımları konuşacağız. Programımızın ilk dakikalarında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamızla. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde siyasi tarihimizde neler oldu köşemiz var. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık günü 18 Ekim'de kutlandı. Ülkenin bağımsızlık mücadelesine dair ayrıntıları konuşacağız ve bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'in hayatının vefatının 19. yılında rahmetle anıyoruz. Müslüman Boşnakların bağımsızlık mücadelesinde oynadığı öncü rolü ve Aliya İzzet Begoviç'in hayatını konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Thank you. yüzüm garibim turuna. Ben o yâri özlüyorum, yollarını gözlüyorum. Koynumda bir resmi var, yıllar yılı gizliyorum. Yâre gidin turnalar, selam edin turnalar. Dermansız derde düştüm, bu dert beni yaralar. Ben o yâri özlüyorum, yollarını gözlüyorum. Koynumda bir resmi var, yıllar yılı gizliyorum. Yâre gidin turna, selam edin turna. Dermansız derde düştüm, bu dert beni yaralar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan programındasınız. Geçtiğimiz cuma günü Amasra'da maden ocağında yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağladı. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu bağlamda biz de bugün Türkiye'de iş kazaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak adımları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamızla konuşmak istedik. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, tedbirler ve alınacak önlemler açısından nasıl değerlendirmeliyiz bu elim kazayı?
Şimdi öncelikle ben de Bartın Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Müessesesi'nde meydana gelen bu elim kaza nedeniyle hayatını kaybeden 41 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. 11 yaralımız vardı. Bunlardan 5'i hastaneden evlerine gönderildi. Tedavileri tamamlandı. Şu anda İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi gören 6 işçi kardeşimiz var. Onlara da yani en kısa sürede eski sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. İş kazaları tabii Türkiye'nin en can yakıcı konularından biri. Evet. Bütün dünyada da böyle aslında. Evet. Yani biz istatistiklerle her yıl iş kazaları nedeniyle şu kadar kişi hayatını kaybetti derken onların aileleri var, onlardan kalan çocuklar var. Örneğin Soma'da hatırlayacak olursak 2014 yılında 301 işçi kardeşimizi kaybetmiştik yine ve onlardan geriye kalan 432 çocuğumuz kaldı. Evet. Dolayısıyla bu mesele gerçekten çok can acıtıcı bir mesele. Bartın'da meydana gelen kaza da çok kısa sürede Sezin Hanım müdahale edildi. Affedersiniz. Bu müdahale yaklaşık yani 24 saat dolmadan oradaki işte madende kalanlara ulaşıldı. Hastaneye sevk edilmesi gerekenler sevk edildi. Birçok şehirden işte örneğin AFAD ekipleri, AFAD arama kurtarma ekipleri Sakarya, Kütahya, Karabük, Zonguldak, Eskişehir, Bolu, Bartın, Düzce, Kastamonu, Ankara buralardan oraya arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bu devletimiz için dayanışma açısından son derece önemliydi. Ve yanlış hatırlamıyorsam Soma müdahalesi tabii daha fazla işçi söz konusuydu. Orada 96 saatlik bir müdahale söz konusuydu. Burada 24 saat dolmadan müdahale edildi. Ve anında da yapılması gereken bir şey daha yapıldı Sezin Hanım. Soruşturmalar başlatıldı. Evet. Daha kaza 16-15 yani 18-15'te olmuştu. 14 Ekim'de hemen bir saat içerisinde Cumhuriyet Savcılığı önce yine hatırlayalım 3 savcı görevlendirilmişti. Daha sonra 6 savcıya çıkarıldı soruşturmaları yürütmek için. Hemen peşi sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6 müfettiş. Önce 4 daha sonra sayıyı 6'ya çıkardı. 6 müfettiş şu anda Bartın'dalar. Amasra'daki Türkiye Taş Kömürü Müessesesi'nde çalışmaları yürütüyorlar. Zaten mevzuatımıza göre Sezin Hanım, bu tür kazalarda iki tür soruşturma açılıyor. O soruşturmalarda, yani hem idari soruşturma hem adli soruşturma, dolayısıyla hem olaya müdahale etme bakımından hem de hukuki süreç bakımından da önemli bir şey yapıldı. Dolayısıyla bu soruşturmalarda da olayın nedenleri ortaya çıkacağı gibi sorumlu varsa, fail varsa bunlar da ortaya çıkacak. Ve daha ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda açıklamaları vardı. Bunu müteahhit defa söyledi başka konuşmalarında da. Şöyle demişti Cumhurbaşkanımız, daha olayın ilk saatlerinde adli makamlarımız canımızı ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak. En ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır dedi. Biz de şu anda özellikle Türkiye'nin kamuoyu, vatandaşlar olarak da yani bunun sonuna kadar takip edeceğiz. Ama soruşturmanın sonunda çıkacak bazı kirli bilgiler de çeşitli işte isimsiz hesaplar üzerinden de olayın mahiyetine belki hiç ilgisi alakası olmayan paylaşımlar da yapılıyor. Yani şundan herkes emin olmalı ki bu tür iş kazaları durumunda Sezin Hanım, adli ve idari soruşturmalar yapılıyor ve yapılacak bu soruşturmalarda da hem bu kazanın nedenleri hem de burada ihmal varsa ihmal, kusuru olan varsa kusuru olanlar tamamı çıkarılacak ve zaten mevzuatımıza göre sorumlu olanlar da kesinlikle hesap verecektir.
Evet, evet. Hocam, iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirdiğimizde Türkiye'de nasıl bir durumdayız?
Yani şöyle, elbette Türkiye'de Sezin Hanım, sigortalı sayısı artıyor. Yani işçi olarak çalışan. Mesela ben rakamlara baktığımda 2003 yılında Türkiye'de 5.6 milyon sigortalı çalışan var. Kayıt içi diyoruz biz buna. Bugün 16.5 milyon sigortalı var. Ve dolayısıyla çalışan sayısı artmış. Şimdi bizde mevzuatımızda 2012 yılına kadar bir iş sağlığı güvenliği yasamız yoktu bizim Sezin Hanım. Müstakil bir yasa olarak 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunumuz 2012 yılında çıktı. Ve bu mevzuatımızda şimdiye kadar da 9 defa değişiklik yapıldı. Çalışma hayatı dinamik bir süreç olduğu için ihtiyaçlar oldukça yasal değişiklikler yapılıyor. Mesela bu değişikliklerden biri de Soma kazası 2014 yılında yaşanmıştı ve o dönem yasada bir değişiklik yapıldı bu kazadan sonra. Mesela maden, yeraltı madenlerinde çalışanların çalışma saati 6 saate indirildi. Ücretleri de en az 2 asgari ücret seviyesine çıkartıldı. Bunun gibi birçok o dönem işte hayat hattı kurulmasından tutun da çeşitli tedbirlere kadar bir dizi değişiklik yapıldı. Dolayısıyla mevzuat konusunda şu anda müstakil bir yasamız var 2012'den beri. Bu mevzuata göre çıkan 40'ın üzerinde tebliğ ve yönetmelik var. Uluslararası sözleşmeler açısından bizim İLO'nun iş sağlığı güvenliğine ilişkin artık onaylamadığımız sözleşmesi neredeyse yok. En son 2 sözleşme vardı. Bunları da biz 2014 yılında bu 2 uluslararası sözleşmeyi de imzaladı. Dolayısıyla mevzuat açısından Türkiye'nin bir sorunu yok. Ama uygulamada işte bu kazalar niye yaşanıyor Sezin Hanım? Uygulamalarda sorun yaşıyoruz. Yani bazen diyelim ki işveren diyor ki her türlü tedbiri alır. İşçi alınan bu her türlü tedbire uyar, devlet de etkin bir şekilde denetler. Yani bu üçlü sistemi etkin bir şekilde kurmayınca o zaman işte ölümlü iş kazaları maalesef yaşanabiliyor. Burada da biz tabii henüz nedenlerini doğrusu bilemiyoruz. Çünkü olayların zaten maden ocağında şu anda bütün her şey kayıt altında maden ocaklarında. Dolayısıyla biz hani uçaklarda kara kutu var ya Sezin Hanım. Bu maden ocaklarında da bütün ölçümler, bütün çalışmalar kayıt altında. Dolayısıyla bunlar da incelenecek. Yani soruşturma kapsamında oradaki görüntüler, ölçümler tamamı incelenecek. Mevzuat açısından bu bakımdan sorun yok. Hatta bu tür kazalarda her iş yerinde iş sağlığı güvenliği defteri oluyor. 50 kişinin üzerinde çalışan iş yerlerinde de iş sağlığı güvenliği kurulması zorunlu, hı hı. Sezin Hanım. Dolayısıyla burada da örneğin bu defterlere bakılacak. Burada çalışan temsilcileri de oluyor. İş yerinden işte insan kaynakları uzmanı oluyor, iş sağlığı, iş güvenliği uzmanı oluyor, iş yeri hekimi varsa iş yeri hekimi oluyor. Bütün bunlar belli aralıklarla bir araya gelip Sezin Hanım o iş yerinde ciddi yakın tehlikeler varsa, iş sağlığı güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler varsa bunları konuşuyorlar ve karar altına alıyorlar. Bazen bunlara işte itiraz kayıtları da düşüyor. İşte örneğin bu defterlere de bakılacak. Dolayısıyla Türkiye'de yani mevzuat anlamında Türkiye'nin görünümünün iyi olduğunu ancak uygulamada sorunlar yaşadığımızı ifade edebiliriz. Kaza oranı olarak da hani yıllara göre birkaç örnek verip isterseniz tamamlamış olayım.
Buyurun hocam.
Mesela Türkiye'de 2017'de 359 bin iş kazası yaşanmış. Hı hı. Bu nedenle 1633 kişi hayatını kaybetmiş. 2018'de iş kazası sayısı 430 bin olmuş. Hayatını kaybeden işçi sayısı 1541 olmuş. 2019'da 422 bin iş kazası yaşanmış. 1147 işçi hayatını kaybetmiş. 2020 yılında 384 bin iş kazası ve 1231'de hayatını kaybeden işçi sayısı olmuş. Bu Türkiye'de özellikle ekonomik kalkınmayla birlikte sektörel bir takım gelişmelerle birlikte işte yoğun kazaların yaşandığını, işte ölüm vaka sayılarının da işte 1600'lerden 1500 bazen 1147 bazı yıllarda 1230 civarında hayatını kaybeden işçinin olduğunu görüyoruz. Elbette tekrar ifade edelim, bu rakamlar sadece bir sayısal veri değil, gerçekten bir insanımızın bile hayatını kurtarmak bu çerçevede önemli.
Elbette.
Zaten yasamızın da temel hedefi proaktif bir yöntemle iş kazalarını kaynağında kesmeye, hı hı. odaklı bir mevzuat.
Evet.
Dolayısıyla asıl mesele, hepimizin odaklanması gereken mesele, iş kazalarını kaynağında kesecek bir sistemi kurmak.
Evet, ölçümlerden bahsettiniz az önce. İşte aslında tüm yapılan bu çalışmalar bundan sonra bu tür kazaların yaşanmaması adına bir veri toplama sistemi kurulmuş olacak. Ve
evet.
inşallah Allah böyle acılar bir daha göstermesin bu ve bunun gibi. Bir yine tekrar bu elim kaza özeline dönersek, Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir ifadesi vardı. Onu da müsaadenizle bir kez daha paylaşmak isterim.
Buyurun.
Kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın ki hayatını kaybeden madencilerimizin geride bıraktıkları aileleri devlete emanettir. Bu anlamda neler söylersiniz? Hani madencilerimizin ailelerine yapılacak yardımlar konusunda da bilgilendirir misiniz bizi?
Şöyle Sezin Hanım, bu tür iş kazaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına birincisi ölüm aylığı bağlanıyor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından. İkincisi de olay iş kazası nedeniyle olduğu için ölüm geliri dediğimiz bir gelir bağlanıyor. Bu iki maaşın yüksek olanı tam olarak, düşük olanı da %50 oranında bağlanıyor. Şu anda meclise dün sevk edilen bir kanun teklifi var. AK Parti grubunun göndermiş olduğu teklif. Şimdi bizde bu bahsettiğim iki gelir, yani ölüm gelirinin bağlanması için herhangi bir şart yok. Sadece iş kazası nedeniyle vefat olması yetiyor. Ama ölüm aylığı bağlanması için sosyal güvenlik kanunumuzda diyor ki, ya işte 1800 gün prim veya 5 yıldan beri sigortalı olup 900 gün sigorta priminin yatmış olması. Meclise AK Parti'nin dün sevk ettiği önergede, kanun teklifinde burada vefat edenler için herhangi bir şart görünmüyor. Yani şu anlama geliyor, 900 günden az prim ödeyenler olsa dahi onlara ölüm aylığı bağlanacak. Yani bir günlük, bir gün önce başlayan bir işçi bile olsa ya da işte 890 gün primi de olsa normalde bağlanmamasına rağmen bu Amasra TTK müessesesinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına her iki maaşta bağlanacak. Bu önemli. Bir başka önemli husus, burada hayatını kaybedenlerin yakınlarına, birinci derece yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacak. Yani eşleri olabilir, varsa çocukları olabilir ya da kardeşleri, birinci derece yakınlarından herhangi biri kamuda istihdam edilecek. Dolayısıyla elbette yani gidenleri geri getirmeyecek bunlar Sezin Hanım. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yani bu şehit, maden şehitlerimizin yakınları milletimize emanet, devletimize emanet. Dolayısıyla o emanete gözümüz gibi hepimizin bakması lazım. Devlet de bu noktada. Ya bu saydıklarım sadece yani sosyal haklar bakımından. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız
açıkladı. Çocukları için de değil mi burs olanakları sağlanacak?
Eğitim masraflarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığı'nca karşılanacak. Bunun dışında sosyal bir takım yardımlar var. Belki gelecek günlerde kampanyalar olabilir.
Bağış kampanyaları
her halükarda, her halükarda devletimiz bu emanetlere gözü gibi bakıyor, bakacak. Bizim de yani bakmamız gerekiyor, elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Ama devletimiz bu konuda hiçbir ihtiyaç bırakmadan bütün bu bahsettiğimiz maaşlardan işte eğitim durumlarına kadar haklarını teslim ediyor bu emanetlerimizin.
Evet hocam, çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Az önce söylediğim cümleyi yinelemek istiyorum. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın.
Amin.
Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bu tür kazaların olduğunu sizin de cümlelerinizden öğreniyoruz ve biliyoruz. Tabii dünyanın hiçbir yerinde gerçekleşmesin. Ülkemizde de bu anlamda önemli çalışmaların yapıldığını da aktardınız. Devletimize emanetiz. Madencilerimizin aileleri de devletimize emanet. Onlara da sağlıklı ömürler dileyelim ve bir kez daha maden şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerimizi sonlandıralım hocam. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Yani alın teri, emek, işte rızkı için çalışan bütün çalışanlara, sadece sizin bahsettiğiniz gibi ülkemizde değil, dünyanın her yerinde insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için emeğiyle, alın teriyle çalışan herkese kazasız belasız bir iş hayatı diliyorum.
Sevgilerle, saygılarla hocam. Hoşçakalın.
Sevgili
dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon konuğumuzdu. Amasra'da yaşanan maden kazası özelinde Türkiye'de iş kazaları ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılan ve atılacak olan adımları konuştu. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Kafesinden kesti nefesi ciğerinden, dümlenip gülen dam asıldı aşkı ateşinden, sel aldı gözünü gülen dam, bir kurşunluk canı masum yükü vuruldu. Sen de insaf yok mu, can alır ellerin? Hiç sen de vicdan yok mu, sızlamaz yüreğin? Sen de insaf yok mu? Can alır ellerin. Hiç sen de vicdan yok mu? Sızlamaz yüreğim. Ne zaman süzülür hüzün başımdan? Ne zaman diner bu gözyaşım? Ne zaman silinir bela yazımdan? Ne zaman rahatlar şu gönlüm? Ne zaman süzülür hüzün başımdan? Ne zaman diner bu gözyaşım? Ne zaman silinir bela yazımdan? Ne zaman rahatlar şu gönlüm?
Ciğerinden düğümlenip gülen dam asıldı aşkı ateşinden.
Sen aldı gözünü gülen dam, bir kurşunluk canıma asım. Yükü vuruldu gülen dam, canı uzanmış yanında.
Hiç sende insaf yok mu? Can alır ellerin. Hiç sende vicdan yok mu? Sızlamaz yüreğin. Hiç sende insaf yok mu? Can alır ellerin. Hiç sende vicdan yok mu? Sızlamaz yüreğin. Üzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım? Ne zaman silinir bela yazımdan? Ne zaman rahatlar şu gönlüm? Ne zaman süzülür hüzün başımdan, ne zaman diner bu gözyaşım? Ne zaman silinir bela yazımdan? Ne zaman rahatlar şu gönlüm?
Siyasi tarihimizde neler oldu? Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Siyasi Tarihimizde Neler Oldu köşemizle devam ediyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Efendim iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Aslında iki gurur, biri Azerbaycan'ın bağımsızlık günü, hem de Türkiye'nin de gurur kaynağı aynı zamanda. Ve diğer konumuz da bugün Ali İzzet Begoviç'i anacağız saygılarla. O da özellikle Müslüman Boşnakların bağımsızlık mücadelesinde oynadığı öncü rolünü değerlendireceğiz sizinle. Azerbaycan bağımsızlık günüyle başlayalım dilerseniz hocam. 18 Ekim artık akıllara, zihinlere, kalplere kazınan çok özel bir gün. Dost ve kardeş Azerbaycan. Onlar bizim hem soydaşımız hem dostumuz, kardeşimiz. Kutlu olsun bir kez daha. Allah onlara da bu tür acıları, böyle üzücü zamanları bir daha yaşatmasın. Amin. Hatta böyle bağımsızlık günlerine ihtiyaç bile kalmasın ki. Ama oldu ve Biz de bunu yad ederek, biz de bugünleri bir kez daha dinleyicilerimize konuşarak, sizinle değerlendirerek hiç akıllardan silinmemesi için, tüm dünyaya haykırmak için bu yayınları yapıyoruz.
Evet, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi kaderi arasında çok doğrudan bir bağlantı var. Bir anlamda da Güney Kafkasya'daki kardeşlerimiz, Türkiye'nin bir devamı gibi ya da Türkiye Azerbaycan'ın bir devamı gibi sınırdan ve dağlardan geçtiğimizde iki ortak devlet, bunu merhum Haydar Aliyev zaten tek bir millet, iki devlet şeklinde evet, tarif etmekteydi. İkinci bağımsızlığı 18 Ekim 1991 tarihinde gerçekleşti. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin nihayete ermiş olduğu bir dönemde Azerbaycan ziyalıları, Azerbaycan aydınları bu devletin, bu cumhuriyetin bağımsızlığını istediler ve ilan ettiler. Fakat Azerbaycan toplum itibariyle, Azerbaycan Türkleri bağımsızlığı kendi kaderi ve karakteri haline getirmiş olan bir topluluktur. Daha önce de 1918 senesinde Azerbaycan'da bir demokratik cumhuriyet kurulmuştu. Merhum Mehmet Emin Resulzade'nin cumhurbaşkanı olduğu, öncüsü olduğu bir cumhuriyet kurulmuştu. 2 yıl yaşayabildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği inşa olduğunda ilk olarak Azerbaycan'daki bu demokratik cumhuriyeti yıktı. Hı hı. Aslında 1991'deki, 18 Ekim 1991'deki yeniden bağımsızlık, ikinci bağımsızlığın ilanı gibi anlaşıldı. Çünkü evet, Azerbaycan aydını, Azerbaycan siyasetçisi ve toplumu bir devamlılık görüyordu kendi siyasi gelişmelerinde. Ve biz bu Ocak 1918 tarihli Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni nasıl hatırlıyoruz? Bir anlamda da 1920'de Anadolu'da kurduğumuz, Ankara'da kurduğumuz Büyük Millet Meclisi hükümetimiz var, değil mi?
Evet.
Onun bir anlamda kardeşi gibi. Azerbaycan'daki istiklal Sovyetler tarafından yıkıldığında, ortadan kaldırıldığında Azerbaycan Türklerinin bir bölümü Anadolu'ya geldiler. Anadolu'ya sığındılar. Ya da Avrupa'ya gitmek ya da sürülmek zorunda kaldılar. Ve biz biliyoruz ki, daha önce programlarımıza da ifade etmiştim, Azerbaycan Türkiye'nin vermiş olduğu milli mücadelenin yanında oldu. Adına Azerbaycanlı kardeşlerimizin kardeş kömeği dediği, kardeş yardımı dediği, neredeyse Azerbaycan sahasındaki her evden, her Türk evinden toplanmış olan para ve yardım Anadolu'ya ulaştırıldı.
Ve nice şehitler verildi,
evet,
Azerbaycan'a.
Ve pek çok Azerbaycanlı kardeşimiz, Türk kardeşimiz Çanakkale'de olduğu gibi milli mücadeledeki cephelerde de Türk ordusunun içerisinde yer aldı ve harbetti. Yani biz Azerbaycan'la öyle bir ortak hududa, öyle bir ortak kültürel işbirliğine, tarihe
sahibiz
ve gelecek birlikteliğine, kıvançta birlikteliğe sahibiz ki o bakımdan hem 1918'deki bu Azerbaycan istiklali hem de 1991 18 Ekim'indeki ikinci bağımsızlık Türkiye'de her zaman kutlanır. En üst seviyede anılır ve bilinir. Çünkü hem 1918'in o birinci istiklalinin müdafileri Mehmet Emin Resulzade gibi, Fetihan Hoynski gibi büyük entelektüel önderler, siyasi önderler hayatlarını Türkiye'de sürdürdüler. Çünkü Sovyetler onlara Azerbaycan'da yaşama hakkı ve imkanı vermeyince Azerbaycan'ın bu istiklal öncüleri, Resulzade ve benzeri pek çok Azerbaycanlı ileri gelen, hayattan uzun yıllar boyunca Türkiye'de sürdürürler. Ve merhum Mehmet Emin Resulzade bugün asri mezarlıkta, Cebeci'de yatıyor. Ankara'da misafir ediyoruz onun kabrini.
Ve Ankara'da bir okula da adı verildi.
Evet, okula verildi, caddelere adı verildi. Gerçekten Türk istiklalinin bir nevi Gazi Mustafa Kemal Paşa gibi Türk dünyasındaki öncülerden bir tanesidir. Nasıl tanıyor Türk kamuoyu kendisini? Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Gerçek bir istiklal mücahidiydi. Eğer bugün Azerbaycan Devleti 1991'de Sovyetlerden istiklalini kazanarak yeniden merhum Elçi Bey'in, Ebul Feyz Elçi Bey'in, merhum Haydar Aliyev'in, bugün Sayın İlham Aliyev'in önderliğinde, Cumhurbaşkanlığında bir büyük istiklal meydana getirmişlerse, Azerbaycan bugün Güney Kafkasya'nın önemli bölge gücü ise, petrolü dünyaya gönderen, doğalgazını dünyaya gönderen ve bugün Karabağ'daki Ermeni işgalini ortadan kaldırabilmiş yeni bir askeri güç olarak Kafkasya'da doğuyorsa, bu biraz da 1918'deki bu istiklal öncülerinin ve Mehmet Emin Resulzade'nin bağımsızlığına düşkün Azerbaycan toplumunun liderliğini yapmasıyla alakalıdır.
Evet.
O bakımdan 1991'deki bugün konuştuğumuz, 32 yıl sonra konuştuğumuz ve andığımız bağımsızlık da kolay olmadı Sezin Hanım.
Elbette.
Ve dinleyicilerimizin bilmesini istirham ederim. Hatırlatmakta çok önemli bir fayda vardır. Çünkü biz tarihsel devamlılığı pek önemsemeyen bir toplumuz. Tarihteki bu bazı acı sayfaları, sayfeleri anmak istemeyen bir toplum ve ülkeyiz. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimizin adına kanlı yanvar ya da kara ocak dedikleri, kanlı pazar dedikleri 20 Ocak 1990'daki Bakü'nün Sovyet tankları tarafından işgali sırasında, yani bağımsızlık isteyen, 91'deki bağımsızlığı isteyen hem Azerbaycan Halk Cephesi mensuplarının hem de bütün Azerbaycan bağımsızlık önderlerinin sokaklarda tarandığı, Rus tanklarının, içinde Ermeni askerlerinin de bulunduğu Rus tanklarının ve motorize birliklerinin halkı Bakü sokaklarında ezdiği ve 300'den fazla Azerbaycan Türkü'nün istiklali için, bağımsızlığı için bu kara yanvarda ya da 20 Ocak katliamında hayatını kaybetmiş olduğu istiklal mücadelesi de söz konusudur. Evet. Azerbaycan bugün istiklalini üzülerek belirtelim ki 1900'lü yılların başından itibaren hem Çarlık Rusya'sına karşı, Çarlık Rusya'nın desteklemiş olduğu Ermeni terör örgütlerine karşı sağlamıştır. Ve 1990'lı yıllar sonrasında da Sovyet Rusya, Çarlık döneminde olduğu gibi Azerbaycan'ın karşısında her zaman Ermeni silahlı terör gruplarını çıkarttı. 1992 senesindeki Hocalı'daki katliam, evet. 1990'lı yılların başından itibaren Karabağ sahasında başlayan Ermeni işgali, Ermeni terör örgütlerinin buradaki sivil halka yönelik Hocalı kasabasında en yoğun örneğini, en kanlı tablosunu görmüş olduğumuz ve 700 insanın çoğu kadın, çocuk, hamile ve yaşlıların içerisinde bulunmuş olduğu silahsız Azerbaycan Türklerinin katledildiği ve küçük bir yerleşim biriminin kasabanın tamamıyla haritadan silindiği, yakılarak yok edilmiş olduğu bir katliamın eseridir. Yani 1991'deki Azerbaycan bağımsızlığı ya da 1991 sonrasındaki Azerbaycan istiklali daha çok Azerbaycan Türklerinin Karabağ'da ödemiş oldukları, Ermeni silahlı terör örgütlerine karşı ödemiş oldukları büyük kan bedelidir. Yani kolay kazanılmamıştır ve Azerbaycan 1992 sonrasında da kendi istiklaliyle birlikte maalesef Rusya, daha sonra Fransa ve Amerikalı destekli Ermenistan tarafından topraklarının %20'den fazlası işgal edilerek Karabağ dediğimiz tarihi Azerbaycan Türk yurdunun Ermeni işgaline dünyanın 40 yıl göz yumduğu ve yine Azerbaycan ordusunun 17 Eylül 2020'den itibaren bir Ermeni saldırısına verdiği cevap sonucunda topraklarının %70'ini geride aldığı ikinci bir zaferi de dünyaya hediye etmiş oldu. Azerbaycan kendi sınır komşusu olan Rusya tarafından kurdurulmuş olan bir sanal devlet, bir terör devleti olan Ermenistan tarafından çok insanını kaybetmiştir. Hala Karabağ'ın işgali sonrasında yaklaşık 1 milyon insan Azerbaycan topraklarında, onlar kaçkın ya da göçkün diyorlar, tırnak içerisinde topraklarını terk etmiş mülteci şeklinde yaşıyorlar. Hala Karabağ'ın yeniden imarı gerekiyor. Yani 1992'den 2022 senesine kadar geçen 40 yıllık süre içerisinde Ermenistan'ın işgali yıllarında Karabağ'da akıl almaz bir talan oldu. Evet. Yani Zengezur'da, Laçın'da, Şuşa'da, Gubatlı'da, Fuzuli'de bir tek Türk camisi bırakılmadı. Bir tek tarihi Türk eseri bırakılmadı. Kervansaray bırakılmadı, köprü bırakılmadı, Türk mezarı bırakılmadı. Yani Azerbaycan bu toprakları yeniden İhya'ya uğraşıyor, yeniden imara uğraşıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bölgede yeni bir havalimanının açılışını Sayın Aliyev'le birlikte yapacaklar. Bu son derece önemli bir bölgeye tekabül ediyor. Bu havalimanının kurulduğu bölge İran sınırına çok yakın ve İran'ın da çok rahatsız olduğu ve Azerbaycan'ın açacağı bu havalimanına karşı bugün İran ordusunun Azerbaycan sınırında Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bir tatbikat başlattığı bir dönem yaşıyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugün bu Karabağ arazisine gidiyor olması, Azerbaycan tarafından açılacak olan bu havalimanının kurdelesini kesen önemli bir lider olması çok coğrafi bir öneme sahip, evet, stratejik bir öneme sahip. Yani Sayın Aliyev'i yalnız bırakmıyor. Şimdi Ermenistan'a karşı Azerbaycan bir askeri ve siyasi üstünlük elde etti ama sorunlar bitmiyor. Hala Rusya Federasyonu bölgede askeri varlığını sürdürmeye devam ediyor. Karabağ meselesinin sahibi olduğunu iddia ediyor. Hem Ermenistan'ı hem Azerbaycan'ı terbiye edebilecek bir güç olduğunu duyurmak istiyor. Evet. savaşın devam etmesini istiyor Rusya. Aynı şekilde İran bir Müslüman devlet olmasına rağmen, dikkatinizi çekerim, adı İslam Cumhuriyeti olmasına rağmen Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerini değil, Ermenistan'daki Müslüman olmayan bir Hristiyan devleti destekliyor. Çünkü Azerbaycan'ın istiklali ve bağımsızlığı, Azerbaycan'ın bölgedeki varlığını ve gücünü kendisine İran maalesef tehdit görüyor. Bunu ben yüreğim acıyarak söylüyorum. Yani çok doğru bulduğum, faydalı bulduğum bir şey değil. O bakımdan bugün Azerbaycan aslında Rusya Federasyonu'na karşı da, İran'a karşı da bölgesinde istikrarını ve varlığını yeniden inşa etmeye, yeniden ihya etmeye çalışan önemli bir bölge gücü olmayı başardı. Yani 1991'in Azerbaycan'ı var mı? Bugün yok, şükürler olsun. Yani 300 bine yakın çok güçlü bir kara ordusu, hava gücü, Hazar'da istediği manevrayı yapabilecek bir deniz gücüyle birlikte artık dünyaya enerji ve doğalgaz gönderebilecek büyük bir dev olmaya başladı. Güney Kafkasya'nın en büyük devleti. Ermenistan'la, Gürcistan'la ve diğer devletlerle mukayese ettiğiniz zaman Azerbaycan bugün bir bölge gücü. Hem Türk Devletleri Teşkilatı'nda, hem İslam İşbirliği Örgütü'nde, hem Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki varlığı Azerbaycan'ı daha da güçlü ve kuvvetli kılıyor. O bakımdan bu 32. yılındaki Azerbaycan'ın güçlü istiklalinin, yeniden istiklalinin tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi ilerlemek yaşamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.
Evet, hocam.
Azerbaycan da Türkiye gibi bizim ana vatanımız.
Evet.
Azerbaycan dediğimiz gibi millet kardeşliği olan, dili bir, dini bir, coğrafyası ve tarihi bir ama iki bağımsız ayrı devlet olarak dünyada hiç örneği bulunmayan bir kardeşliği, stratejik ittifakı ve müttefikliği de ortaya koymuş oluyorlar.
Yıllar
çok
önce,
çok kıymetli buluyorum bunu.
Yıllar önce onlar nasıl hep bizim yanımızdaysa biz
tabii,
de sonsuza
biz
kadar
de olduk, her daim,
her
olduk.
Daim onların yanındayız.
Çünkü
yanında
her Azerbaycan aydını bilir ki, her Azerbaycanlı ev bilir ki 1918'de Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu olmasaydı Azerbaycan Türkiye olmayacaktı.
Evet.
Yani Türkiye'den giden Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü'yü kurtardı ve biraz önce bahsettiğim Ocak 1918 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti kurulabilmişti. O bakımdan bu kardeşlik hiç bitmedi, bitmeyecek.
Bitmeyecek. Hocam süremizi de hemen kontrol ederek ikinci konumuzla müsaade ederseniz devam edelim. Bosna Hersek'in, bağımsız Bosna Hersek'in diye bir kez daha vurgulamak isterim. İlk Cumhurbaşkanı Aliye İzzet Begoviç'i vefatının 19. yılında rahmetle anıyoruz.
Evet.
Müslüman Boşnakların bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir güç, çok öncü bir isim. Neler söylersiniz onunla ilgili?
Tabii Aliye İzzet Begoviç yalnızca Bosna Hersek'e, yalnızca Boşnak toplumuna sınırlandırılamayacak kadar büyük bir siyasi lider. Üzerinde az konuştuğumuz konulardan bir tanesi onun bir bağımsızlık önderi olması. Yugoslavya'dan ayrılmış olan Bosna Hersek devletinin istiklalini sağlamış olan bir lider olmasından ziyade aslında İslam medeniyetinin bir öncüsü olan bir entelektüel olması. Gerçek bir alim. Yani hayatını İslam devletlerinin, İslam ülkelerinin, İslam toplumlarının sorunlarına ayırmış ve Balkanların içerisinde Sırp ve Hırvat kimliğinin arasında sıkışmış olan Boşnaklığı, Boşnak Müslümanlığı kimliğini yeniden Balkan toplumu içerisinde Osmanlı kökleri ve İslam kökleri temelinde inşa etmiş olan bir öncü. Bunu ısrarla söylemek isterim. Yani Hırvatlık ve Sırplık, çünkü bunlar akraba topluluklar.
Hı hı.
Yani her biri Slavlığın, Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar benzeri lisanlara sahip olan aileler. Fakat Müslüman Boşnaklar 15. asırdan itibaren intisap ettikleri İslam dininde Bogomil Kilisesi'nden ayrılmışlardır ve Müslümanlığa geçmişlerdir. Her zaman Balkanlarda yok edilmek istenen, dışlanan ve katliamlara maruz kalan bir topluluk oldular. Sırp ve Hırvatlar tarafından. İşte 1960'lı yıllardan itibaren Aliye'nin başlatmış olduğu bir siyasi mücadele, siyasi önderlik Yugoslavya içerisinde Boşnak kimliğinin ayakta kalmasını sağlayacaktı. O bakımdan neye sarılacaklardı? Bu kimliğin temel bileşeni olan İslam'a, Osmanlı kültür ve medeniyetine, Balkanlardaki diğer Türk ve Müslümanlarla olan kardeşliklerine veya kendilerinin İslam dünyası içerisinde, İslam alemi içerisindeki varlıklarının belirginleştirilmesine. Elbette ki yayınmacı ve şövenist Sırp güçlerine karşı Radovan Karadžić, Milošević gibi son derece kan dökücü Sırp teröristlerine karşı Bosna'da bütün Boşnak toplumunun katledilmesine mani olmuş olan bir siyasi öncü. yani şaka yapmıyoruz. Hedef 1 milyon Boşnağı 1990'lı yılların başında Avrupa'da yok etmek idi. Eğer Aliye çıkmamış olsaydı, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bazı Müslüman devletlerin desteği olmasaydı, ki üzülerek belirtelim, o yılları hatırlayacaktır bazı dinleyicilerimiz, Srebrenica'daki, Tuzla'daki, Foça'daki, Gorazya'daki büyük katliamlara Avrupa sessiz kaldı. Srebrenica katliamı sırasında hala tarihin vicdanında yargılanmaktadır. Birleşmiş Milletler'in bölgede görevlendirmiş olduğu Hollandalı komutan kılını bile kıpırdatmadı. 200 bin insan, bakın dikkat çekiyorum, 200 bin insan bir yıllık kısa bir süre içerisinde Srebrenica'yı bir kapalı cezaevine çevirerek bir katliam alanına çevirdi Sırplar. 200 bin insan sadece Srebrenica'da hayatını kaybetti. Gorazde'de, Tuzla'da, Foça'da, Mostar'da, yani Bosna coğrafyasının her yeri bir kan gölüne çevrildi ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Eğer geride kalan Boşnaklar Aliye İzzet Begoviç gibi kendi kimliğini yeniden inşa etmiş, gerektiğinde vatanı için, namusu için, kimliği için silaha sarılmayı bilen bir lider çıkartmamış olsaydı içinden, belki de bugün Bosna Hersek'ten ya da Boşnak toplumundan bahsetmeyecekti. Çünkü Sırplar öldürerek, yok ederek ya da göç ettirerek bu coğrafyayı tamamıyla Sırplaştırmak istiyorlardı. Hala sorunlar devam ediyor. Aliye İzzet Begoviç'in 1990'lı yıllarda mücadelesiyle geride bıraktığı Bosna Hersek yine Sırp yayılmacılığının ve saldırganlığının tehdidini yaşıyor. Sırp ordusu yeri geldiğinde Kosova'yı tehdit ediyor. Ya da Bosna Hersek'in içerisindeki Sırp toplumu, Bosna Hersek'in içerisindeki Sırp unsurunu ayaklanmaya teşvik ediyor. Evet, silahlandırmak suretiyle Bosna'daki kalıcı barışı ve Dayton sonrasındaki huzuru ortadan kaldırmaya gayret sarf ediyor. Aliye kimdir? Aliye Boşnak kimliğinin ve İslam medeniyetinin Balkanlardaki inşasının öncüsüdür. Aliye İzzet Begoviç bugün Balkan barışının, Yugoslavya sonrasındaki Balkan barışının mimarıdır. Siz Aliye İzzet Begoviç'in mirasını ve düşüncelerini bugün Sırbistan'dan, Hırvatistan'dan, Orta Balkanlardan çıkartın, kan gölü olur o coğrafya. O bakımdan Türkiye'nin çok iyi tanıdığı, son derece bildiği ve sevdiği büyük bir lideri de rahmetle anmak istiyorum.
Evet değerli hocam, çok kıymetli eserleri de var. Tabii. Dinleyicilerimiz tabii. Eğer bu eserleri okumak...
Batı ile Doğu arasında İslam adlı çok önemli bir kitabı var. Hatta
o eseri
var.
Hapishanede yazdığını evet, biliyoruz.
Çoğu eserini Yugoslavya yıllarındaki evet. O sosyalist iktidarların baskısı ve zulmü altında kaleme almış olan gerçek bir entelektüel. Evet. Yani Aliye İzzet Begoviç'in bir siyasi lider olmaktan ziyade bir millet yaratmış, bir medeniyet öncüsü olduğunu, bir medeniyet inşacısı, entelektüel olduğunu da anlamamız ve anlatmamız gerekiyor.
Evet değerli hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben biz teşekkür de sizin ederim. Vesilenizle değerli ismi bir kez daha anmış olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanıydı Aliye İzzet Begoviç. Vefatının 19. yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah'ın bir daha böyle acılar yaşatmasın. Amin. Hiçbir Amin. Topluma, hiçbir topluluğa. Çünkü Amin. Bu acılar, siz de diyorsunuz ya, tarihten ders çıkarıp yıllar sonra tekrar olmayacağını kimse iddia edemez.
Dile o yüzden... kolay, 250 bin Boşnak kardeşimiz soykırımlarda toplu mezarlara gömüldü. Hepsine rahmetle anmak gerekiyor.
Evet.
O mavi kelebeklerin izinde onların toplu mezarları bulunmuştu. Allah rahmet eylesin. Yani Avrupa kıtasının ve insanlığın gördüğü en büyük soykırımlardan
evet,
bir tanesidir.
Evet, evet. Evet. Allah rahmet eylesin ve dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü 18 Ekim'i bir kez daha kutluyoruz. Ve Türkiye olarak her daim yanlarında olduğumuzda bir kez daha muhakkak, iletmek istiyoruz tüm mikrofonlarımızdan. Böylelikle Güne Bakanı'nın da sonuna gelmiş olduk. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sinan Demirtürk Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için sevgili dinleyicilerimiz. Program ekibimiz Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.